Ayrım 10. Toz Gibi Yıldızlar. Isaac Asimov. Sayfa 100. Artemisia'nın banyosundaki temizleyici sisten geçmek keyifli bir duyguydu. Üstüne sinen koku biraz fazlaydı belki ama açık havanın bunun icabına bakacağını umuyordu. En azından temizlenmişti ve bunu yapabilmek için sıcak hava akımının üstüne püskürttüğü ince damlaların arasından şöyle bir geçmesi yetmişti. Dışarı çıktığında temiz olduğu kadar kuru da olduğundan özel bir kurutma odasına gerek kalmamıştı. Nefelos ve dünyada bunlardan yoktu. Muhafızın üniforması biraz dardı ve şu çirkin konik kepin brakisefal kafasına oturuş şeklini sevmemişti. Aynadaki yansımasına memnuniyetsizlikle baktı. Nasıl görünüyorum? Tam bir asker gibi. Kamçılardan birini senin taşıman gerekecek. Üçünü birden taşıyamam. Artemisia kendisine uzatılan silahı iki parmağıyla kavradı ve başka bir mikro güç yardımıyla geniş kuşağına tutturduğu çantasına attı ki elleri serbest kalsın. ''Gitsek iyi olur. Eğer yolda biriyle karşılaşırsak tek kelime bile etme. Bırak konuşmayı ben yapayım. Hem aksanlı konuşuyorsun hem de direkt olarak sana hitap edilmediği takdirde benim huzurumda izinsiz konuşman yakışık almaz. Sakın unutma, sen sıradan bir askersin.'' Yerde yatan muhafız yavaşça kıvranmaya ve gözlerini yuvarlamaya başladı. Elleri ve ayakları neredeyse çeliğinkine denk bir mukavemeti olan esnek çoraplar yardımıyla sıkıca bağlanmıştı. Ağzındaki tıkaçla konuşmaya yönelik tüm çabalarını boşa çıkarıyordu. Onu yolun üstünden kaldırıp odanın bir köşesine attıkları için üstünden atlamalarına gerek yoktu. ''Bu taraftan'' diye fısıldadı Artemisia. Daha ilk köşeyi döner dönmez arkalarından yaklaşan ayak sesleri işittiler ve bir el Byron'ın omzuna hafifçe dokundu. Genç adam çabucak yana çekilip arkasını döndü ve bir eliyle kendisine dokunan kişinin kolunu yakalarken diğeriyle de kamçısını kavradı. Ama gelen Gilbert'tı. ''Sakin ol evlat.'' Byron tutuşunu gevşetti. Gilbert kolunu ovaladı. ''Evet sizi bekliyordum ama bu kemiklerimi kırmanı gerektirmez. Dur sana bir bakayım Farrell. Kıyafetlerin çekmiş gibi görünüyor ama fena değil. Hiç fena değil. Kimse sana dönüp ikinci kez bakmaz. Bir üniformanın avantajlarından biri de budur. İnsanlar askeri bir üniformanın içerisinde sadece bir asker olduğuna kesin gözüyle bakar.'' ''Gil amca'' diye fısıldadı Artemisia evedilikle. ''Bu kadar çok konuşma lütfen. Diğer muhafızlar nerede?''
''Herkes birkaç kelama itiraz ediyor.'' dedi ufak tefek adam alınganlıkla. ''Diğerleri kuleye gidiyor. Genç arkadaşımızın alt katlarda olmadığına karar verdiler. Ve hem ana çıkışlara hem de rampalara birkaç adam bırakıp gittiler. Genel alarm sistemi de çalışır vaziyette elbette ama onu aşabiliriz.''
''Sizi özlemeyecekler mi efendim?'' diye sordu Byron.
''Beni mi? Hah, muhafız komutanı gittiğime memnun bile olur. Beni aramayacakları konusunda seni temin ederim.''
Fısıldayarak konuşmalarına rağmen şimdi onu bile kesmişlerdi. Rampanın sonunda bir muhafız dikiliyor, dışarı çıkan çift kanatlı geniş kapının her iki yanında iki nöbetçi daha duruyordu.
''Kaçan mahkumla ilgili bir haber var mı çocuklar?'' diye seslendi Gilbert onlara.
''Hayır lordum'' dedi en yakınlarındaki asker topuklarını birbirine vurup onu selamlayarak.
''Eh gözünüzü açık tutun.''
Böylece yanlarından öylece geçip gittiler ve kapıdaki muhafızlardan biri onlar dışarı çıkarken alarmı dikkatle devre dışı bıraktı. Dışarıda vakit geceydi, gökyüzü açık ve yıldızlıydı. Kara Nebula'nın düzensiz kütlesi ufuk çizgisinin yakınındaki ışık noktacıklarının arasından çıkıntı yapıyordu. Merkez saray arkalarında bir gölge halinde yükseliyordu. Saray pisti ise yalnızca birkaç metre ötedeydi. Lakin sessiz patikada 5 dakika kadar yürüdükten sonra Gilbert huzursuz olmaya başladı.
''Yanlış bir şeyler var.'' dedi.
''Gil amca, gemiyi hazırlatmayı unutmadın değil mi?'' diye sordu Artemisia.
''Tabii ki hayır.'' diye çıkıştı adam. Artık fısıldayarak ne kadar çıkışılabilirse. ''Ama şuraya baksana. Uçuş kulesinin ışıkları neden yanıyor? Yanmaması gerekirdi.''
Bir parmağıyla ağaçların ötesindeki bir noktayı, beyaz ışıklarla kaplı bir bal peteğini andıran kuleyi gösterdi. Normalde pistte bir hareket olduğu anlamına gelirdi bu. Ya bir uzay gemisi geliyor ya da kalkıyor olmalıydı.
''Bu gece için planlanmış hiçbir uçuş yoktu, bundan eminim.'' diye mırıldandı Gilbert.
Aradıkları yanıtı biraz ötede gördüler, daha doğrusu Gilbert gördü. Ansızın durup kollarını iki yana açtı ve diğerlerinin de durmasını sağladı.
''Şimdi anlaşıldı.'' dedi neredeyse histerik bir şekilde kıkırdayarak. ''Henrik bu sefer işleri cidden berbat etti. Aptal, buradalar, tiranlılar. Anlamıyor musunuz? Bu Aratap'ın özel zırhlı kruvazörü.''
Adamın neden bahsettiğini Byron da gördü. Işıkların altında hafifçe parlıyor, diğer özelliksiz gemilerin arasında öne çıkıyordu. Rodya gemilerine nazaran daha pürüzsüz, daha ince ve daha esnekti.
''Komutan önemli bir şahsı ağırladığımızı söylemişti ama o anda bunu umursamamıştım. Artık yapacak bir şey yok, tirandılarla savaşamayız.''
Byron içindeki bir şeylerin ansızın koptuğunu hissetti.
''Niye savaşamayacakmışız?'' dedi sertçe. ''Neden yapmayalım? Herhangi bir sorunla karşılaşmayı beklemiyorlar. Ayrıca silahlıyız. Komiserin şahsi gemisini ele geçirelim derim. Haydi gidip onu donsuz yakalayalım.''
Öne doğru bir adım atıp ağaçların göreceli karanlığını terk ederek piste çıktı. Diğerleri de onu takip etti. Saklanmaları için bir sebep yoktu. Ne de olsa dışarıdan bakan biri için kraliyet ailesinin inki mensubu ile bir askerden ibarettiler. Ama artık tirandılara karşı mücadele ediyorlardı. Tiranlı Simok Aratap yıllar önce Rodya'ya ilk kez geldiğinde saray bahçelerinden çok etkilenmiş, fakat daha sonra onu etkileyen şeyin yalnızca bir kabuktan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı. İçinde küflü bir antikadan başka bir şey yoktu çünkü. İki kuşak önce Rodya mahkemeleri bu bahçelerde görülür, çoğu idari daire burada yer alırdı. O zamanlar bir düzine dünyanın atan kalbi merkez sarayıydı. Ama mahkemeler artık yılda bir defa kuruluyor, han yerel yasalara asla karışmadığından varlıklarını hala sürdürüyorlardı ve sadece geride kalan 12 ayın kararnamelerini tasdik ediyorlardı. Tam bir formaliteydi. Yürütme kurulu sözde hala kesintisiz olarak faaliyet gösteriyordu. Fakat 10 haftanın 9'unu kendi konaklarında geçiren bir düzine adamdan ibarettiler. İdari dairelerden bazıları da hala aktifti çünkü ister han olsun ister direktör, onlar olmadan bir yere hükmetmeniz mümkün değildi. Ancak artık gezegenin farklı köşelerine dağılmış vaziyetteydiler. Böylece direktör ile aralarındaki bağ azaltılmış, yeni efendilerinin kim olduğuna dair farkındalıkları ise arttırılmıştı. Tirandılar. Tüm bunlar taş ve metalin her zamanki haşmeti dışında sarayı tüm görkeminden arındırmıştı. Artık yalnızca direktörlük ailesine ucu ucuna yeterli hizmetkarı ve tamamen yetersiz yerel muhafızlara ev sahipliği yapan bir yerdi burası. Aratap işte bu kabuğun içerisinde oturuyor, kendini huzursuz ve mutsuz hissediyordu. Saat geç olmuştu, yorgundu ve gözleri yanmaya başladığından lenslerini çıkartmak istiyordu. Ama en çok da hayal kırıklığına uğramıştı. Bir örüntü yoktu. Arada sırada emir subayına bir bakış atıyordu. Fakat binbaşı ifadesiz bir vurdum duymazlıkla direktörü dinlemekle meşguldü. Aratap ise adamın dediklerine neredeyse hiç kulak asmıyordu.
''Whitmoss'un oğlu mu? Sahiden mi?'' demesi gerekiyordu ona sahte bir inanmazlıkla. ''Ve onu tutukladınız öyle mi? Bravo!'' diye eklerdi sonra da.
Lakin olaylar bir tasarıdan yoksun olduğundan tüm bunlar onun için çok az şey ifade ediyordu. Aratap'ın düzenli ve tertipli zihni birbirinden alakasız faktörlerin gelişi güzel bir biçimde bir araya geldiğini düşünmeye dayanamıyordu. Whitmoss kahyası bir haindi ve oğlu Rodya direktörüyle görüşmeye çalışmıştı. İlk başta bunu gizlilik içerisinde yapmayı denemiş fakat başarısız olunca konuşmak istediği şey o kadar acil olacak ki şu saçma sapan suikast girişimi hikayesini uydurarak onunla açıkça görüşmeye çalışmıştı. Komiser bunun örüntünün başlangıcı olduğundan emindi ama bütün tahminleri boş çıkmıştı. Henrik gereksiz bir telaşla çocuğu kendilerine teslim ediyordu. Hatta görünüşe göre gecenin çökmesini bile bekleyememişti ve bu hiç münasip değildi. Ya da Aratap henüz tüm gerçekleri öğrenememiş demekti.
Dikkatini yeniden direktöre çevirdi. Hinrik biraz evvel anlattıklarını tekrar etmekle meşguldü. Aratap bir nebze de olsa ona şefkat duydu. Adamı öylesine korkak birine çevirmişlerdi ki artık kendilerinin bile ona tahammülü kalmamıştı. Ama tek yolu buydu. Koşulsuz sadakat yalnızca korkuyla elde edilirdi. Widmoss korkmuyordu ve Tiranlıların iktidarda kalması her açıdan kendi çıkarlarıyla paralel olsa da isyan etmişti. Hinrik ise korkuyordu ve aralarındaki fark bundan kaynaklanıyordu. Ve Hinrik korktuğu için orada öylece oturuyor, bir takdir emaresi görebilmek için çabalarken tutarsızlık sergiliyordu. Binbaşı ona bu zevki tattırmayacaktı. Aratap bunu biliyordu. Adam hayal gücünden yoksundu. Komiser iç çekip keşke ben de öyle olsaydım diye diledi. Siyaset kirli bir işti. Böylece demek öyle. Çabuk karar almanızı ve hana hizmet etmekte gösterdiğiniz şevki takdir ediyorum dedi sahte bir canlılıkla. Efendimizin yaptıklarınızı duyacağından emin olabilirsiniz. Hinrik'in yüzü gözle görülür bir biçimde aydınlandı. Hissettiği rahatlama barizdi. ''Delikanlıyı buraya getirin o halde.'' diye devam etti Aratap. ''Bakalım yavru horozumuzun söyleyecek bir şeyi var mı?'' Esneme arzusunu güçlükle bastırdı. Yavru horozun söyleyecek bir şey olup olmadığını kesinlikle umursamıyordu. Hinrik muhafız komutanını içeri çağırmak için sinyal düğmesine basmaya niyetlense de buna gerek kalmadı. Çünkü adam kendiliğinden eşikte bitivermişti. ''Majesteleri!'' diye bağırdı komutan, müsaade verilmesini beklemeden içeri girerek. Hinrik halen sinyal düğmesinin birkaç santim uzağında tuttuğu eline dikkatle baktı. Sanki sadece düğmeye basmaya yeltenmesinin bile eylemin gerçekleşmesine yetip yetmediğini anlamaya çalışırmış gibi bir hali vardı. ''Ne var komutan?'' dedi tereddütle.
''Majesteleri mahkum kaçtı.''
Aratap bezginliğinin bir nebze azaldığını hissetti. ''Neydi bu şimdi?'' ''Detaylar komutan.'' diye emretti sandalyesinde doğrularak. Adam kelimeleri ekonomik kullanarak olan bitenleri onlara özetledi.
''Genel alarm vermek için izninizi istiyorum majesteleri. Sadece birkaç dakikalık mesafede olmalılar.'' diye tamamladı sözlerini.
''Evet, evet elbette.'' dedi Hinrik kekeleyerek. ''Elbette, bir genel alarm, tam ihtiyacımız olan şey. Çabuk, komiser, tüm bunların nasıl olup bittiğini anlayamıyorum. Komutan, tüm adamlarını seferber et. Bir soruşturma yapılacak komiser. Gerekirse görev başındaki tüm askerler işkenceden geçirilecek. İşkenceden, işkenceden.''
Hinrik bu kelimeyi neredeyse histerik bir şekilde tekrarlamaya devam etse de komutan yerinden kıpırdamadı. Söyleyecek daha fazla şeyi olduğu açıktı.
''Neden bekliyorsun?'' diye sordu Aratap.
''Majesteleriyle özel olarak konuşabilir miyim?'' dedi komutan beklenmedik bir şekilde.
Hinrik istifini bozmayan uysal komisere hızlı bir bakış attı, sonra da içinde parlayan zayıf öfke kıvılcımını bastırdı. ''Hanın askerleriyle, dostlarımızla, efendilerimizle aramızda herhangi bir sır ola...''
''Ne söyleyeceksen söyle komutan.'' diye araya girdi Aratap kibarca.
Adam topuklarını sertçe birbirine vurdu.
''Madem konuşmamı emrediyorsunuz majesteleri, Lady Artemisia ile Lord Gilbert'ın da kaçakla birlikte olduğunu bildirmekten üzüntü duyarım.''
''Onları kaçırmaya mı cüret etmiş?'' dedi Hinrik ayağa fırlayarak. ''Ve muhafızların buna göz yummuş öyle mi?''
''Kaçırılmadılar majesteleri. Mahkuma gönüllü olarak eşlik etmişler.''
''Nereden biliyorsun?''
Aratap'ın keyfi yerine gelmiş ve uykusu tamamen kaçmıştı. Nihayet artık elinde bir örüntü vardı. Hatta beklediğinden bile daha iyi bir örüntü.
''Elimizde kaba kuvvet kullanarak etkisiz hale getirdikleri bir adamın ifadesi var. Farkında olmadan sarayı terk etmelerine izin veren iki ayrı muhafızın da öyle.'' dedi komutan.
Bir anlığına tereddüt etti, ardından karamsarlıkla ekledi.
''Lady Artemisia ile odasının kapısından görüştüğümde bana uyumak üzere olduğunu söylemişti. Ancak o sırada yüzünün düzgünce makyajlı olduğunu çok sonra fark edebildim. Geri döndüğümde her şey için çok geçti. Bu olayda kötü bir yönetim sergilediğimi kabul ediyorum. Bu gecenin ardından majestelerinden istifamı kabul etmelerini rica edeceğim. Ama ondan önce genel alarm vermeye hala iznim var mı? Sizin yetkiniz olmadan kraliyet ailesinin üyelerine karışamam.''
Ama Hinrik o anda ayaklarının üstünde sallanmaktan ve adama boş boş bakmaktan başka bir şey yapamıyordu.
Bence direktörünüzün sağlığıyla ilgilenseniz daha iyi olur komutan, dedi Aratap. Hekimini çağırmanızı öneririm.
Peki ya genel alarm, diye tekrar etti komutan.
Genel alarm falan olmayacak, dedi Aratap. Anlaşıldı mı? Genel alarm yok. Mahkumu tekrar yakalamak da yok. Bu olay kapanmıştır. Adamlarını koğuşlarına ve her zamanki görevlerine geri yolla ve direktörünle ilgilen. Gidelim binbaşı.
Merkez sarayı geride bırakmalarının ardından tiranlı binbaşı gergin bir şekilde söze girdi.
Ne yaptığınızı bildiğinizi farz ediyorum Aratap. Orada çenemi kapalı tutmamın sebebi bu.
Teşekkürler binbaşı. Aratap bu gezegenin yeşilliklerle ve büyüyen şeylerle dolu gece havasını seviyordu.
Tiran kendi açısından daha güzel bir yerdi. Ama kayaların ve dağların kendilerine has korkunç güzelliğiydi o. Ve kuru, kupkuruydu.
Henrik'i idare edemiyorsunuz binbaşı Andros. Sizin ellerinizde kırılıp bükülüyor. O kullanışlı bir araç. Fakat öyle kalabilmesi için ona kibarca davranılması gerekiyor.
Binbaşı bunu önemsemedi. Ondan bahsetmiyorum. Neden genel alarm vermedik? Onları yakalamak istemiyor musunuz?
Siz istiyor musunuz? Aratap durdu. Gelin şurada biraz oturalım Andros. Çimenlerin arasından geçen bir yolun kıyısındaki bir bank. Bundan daha güzel ve casus ışınlarına yakalanma tehlikesinden bu kadar uzak başka ne olabilir ki? Genç adamı yakalamayı neden istiyorsunuz binbaşı?
Diğer tüm hainleri ve komplocuları yakalamayı neden istiyorum?
Sahiden de zehrin kaynağını el değmemiş bir şekilde bırakıp sadece birkaç maşayı yakalamakla neden bu kadar ilgilisiniz? Kimi ele geçirmiş olacaksınız? Bir köpek yavrusunu, aptal bir kızı ve bunak bir ahmağı mı?
Yakınlardaki yapay bir şelaleden etrafa hafif hafif su sıçrıyordu. Küçük ama dekoratif bir şeydi. İşte bu Aratap'ı gerçekten de hayrete düşüren şeylerden biriydi. Suyun öylece akıp israf olduğunu, kayalardan aşağı dökülüp zeminde durmadan aktığını hayal edin. Buna öfkelenmemeyi öğrenmeyi bir türlü başaramamıştı.
Dediğiniz gibi, dedi albay, elimizde hiçbir şey yok.
Bilakis bir örüntümüz var. Delikanlı buraya ilk geldiğinde Henrik'le iletişime geçmesini sağladık ve bundan rahatsızlık duyduk.
Çünkü Henrik bir... Henrik neyse o. Ama yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Fakat şimdi delikanlının niyetinin aslında bu olmadığı ortaya çıktı. Henrik sadece bir şaşırtmacaydı. Ferrell'in asıl buluşmak istediği onun kızı ile kuzeniydi ve bu çok daha mantıklı.
İyi ama direktör neden bizi daha önce aramadı, neden gece yarısına kadar bekledi?
Çünkü Henrik kendisine ilk kim ulaşırsa onun işine yarayan türden bir araçla ondan, bu gece buluşmasını ona Gilbert'ın önerdiğinden ve bu sayede bize hizmet etmeye ne kadar hevesli görüneceğini söylediğinden eminim.
''Buraya kasten mi çağrıldığımızı söylüyorsunuz yani? Kaçışlarına şahit olalım diye mi?''
''Hayır, onun için değil. Kendinize bir sorun. Bu insanlar nereye gitmek istiyor?''
Binbaşı omuzlarını silkti. ''Radya büyük bir yer.''
''Evet, eğer genç Farrell tek başına olsaydı durum bundan ibaret olurdu. Peki ama kraliyet ailesinin iki ferdi başkaları tarafından tanınmadan Rodya'nın neresine gidebilir? Özellikle de kız.''
Gezegeni terk edecekler o halde, evet katılıyorum.
Peki nereden? Saray pisti 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde. Şimdi neden burada olduğumuzu anlayabiliyor musunuz?
Bizim gemimizi mi çalacaklar?
Tabii ki. Bir tiran gemisi onlara ideal görünecektir. Aksi takdirde yük gemilerinden birini alırlardı. Ferrell dünyada eğitim gördü ve bir kruvazörü uçurabileceğinden eminim.
Bakın işte bu üzerinde durulması gereken bir mesele. Neden soylu ailelerin eğitim almaları için oğullarını galaksinin dört bir köşesine göndermelerine müsaade ediyoruz ki? Vatandaşların yerel ticaret yapabilmelerine yetecek kadar bilgi edinmek dışında uzay seyahati hakkında daha fazla şey bilmeye neden ihtiyacı olsun? Bize karşı çıkacak askerler yetiştiriyoruz.
Her neyse, dedi Aratap kibar bir kayıtsızlıkla, önemli olan Ferrell'in dış gezegenlerde eğitim almış olması. O yüzden gelin bu gerçeği tarafsız olarak sinirlenmeden hesaba katalım. Gemimizi çaldıklarına yönelik çıkarımım hala geçerli.
Buna inanamıyorum.
Bilek telsiziniz hala yanınızda. Bakın bakalım gemiyle bağlantı kurabiliyor musunuz?
Binbaşı bir müddet boş yere kendisine söylenileni yapmaya çalıştı. Uçuş kulesini deneyin. Binbaşı adamın dediğini yaptı ve kısa bir süre sonra minik vericiden bir nebze gerginlik taşıyan ince bir ses yükseldi. Ama majesteleri anlayamıyorum. Bir hata olmalı. Pilotunuz 10 dakika önce kalkışa geçti. Aratap gülümsedi, gördünüz mü? Örüntüyü takip ettiğiniz takdirde en küçük olay bile kaçınılmaz hale geliyor. Peki bu yaşananların doğuracağı sonuçları artık görebiliyor musunuz? Binbaşı adamın ne demek istediğini anladı. Kendi baldırına bir şaplak atıp güldü. Tabii ya. Eh dedi Aratap, bunu bilmeleri imkansızdı elbette. Ama kendi kendilerini mahvetmiş oldular. Eğer pistteki Rodya yük gemilerinden en hantalını bile alsalardı sahiden de kaçabilirler ve... Neydi şu deyim? Beni donsuz yakalayabilirlerdi. Ama şu anda donum sıkı sıkıya kıçımda ve onları kurtarabilecek hiçbir şey yok. Canım ne zaman isterse onları yakalayabilir. Bir anlığına duraksayıp bu cümlenin tadını çıkardı. Ve komplocuların geri kalanını ele geçirebilirim. Kendisini bir kez daha uykulu hissedip iç çekti. Eh şanslıydık, acele etmemize gerek yok. Ana üssü arayın da bize yeni bir gemi yollasınlar.
10. ayrımın sonu. Sayfa 111.